neyse adımız ile
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde işte yine buluştuk. Hepinize güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebileceğiniz iletişim numaralarımızı hemen hatırlatın. Telefonlarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta aracılığıyla da bize ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da sayfamıza ulaşabilir, bize iletilerinizi gönderebilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na ya da TRT Memleketim FM'e hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü projesi kapsamında Antarktika'ya gitmişti bir heyetimiz hatırlarsanız. Türkiye'ye dönüş yaptı. Ekibin yaşadığı deneyimleri ve çalışmaların ayrıntılarını Türk Antarktika Bilim Seferi lideri Doçent Doktor Burcu Özsoy aktaracak bizlere. Yengeç sepeti sendromunu duyanlarınız muhakkak vardır. Ben sahip değilsem sen de olamazsın. Ben başaramıyorsam sen de başarmamalısın gibi anlayışı ifade eder ama son günlerin popüler kavramlarından biri olan bu sendrom üzerine değerlendirmeleri psikolog Vildan Sandal aktaracak bizlere. Ve kelebek gözlemciliği meraklıları kelebek gözlem ve kuş gözlemi üzerine merak ettiklerini sormak isterlerse kelebek ve kuş gözlemcisi Süleyman Ekşioğlu stüdyomuzda olacak ilerleyen dakikalarımızda ve yine kelebek ve kuş gözlemcisi Ahmet Baytaş da telefon hattımızda olacak. Çok güzel bir sohbet sizleri bekliyor. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Tekrar ettik fakat olmuyor. Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor. Bu tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali. Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor. Denedik bak yine tekrar ettik fakat olmuyor. Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor. Tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali. Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor. Sana gerek kim bir yere kadar, bana göre bir ömür o ölene kadar. Kimine göre belki adı değişir. Ne olursa olsun aşk senin yaptığın seçim dünyada.
Aşamayacağın hiçbir yol olamaz. Bunu da unutma, bir kenara yaz. O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar kaderini yaşa ya da yenisini yaz. Aşamayacağın hiçbir yol olamaz. Bunu da unutma, bir kenara yaz. O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar kaderini yaşa ya da yenisini yaz.
Tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali. Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor. Sana göre kim bir yere kadar, bana göre bir ömür o ölene kadar. Kimine göre belki adı değişir. Ne olursa olsun aşk senin yaptığın seçim dünyada.
Aşamayacağın hiçbir yol olamaz. Bunu da unutma, bir kenara yaz. O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar
kaderini yaşa ya da yenisini yaz. Aşamayacağın hiçbir yol olamaz. Bunu da unutma, bir kenara yaz. O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar. Kaderini yaşa ya da yenisini yaz. Ya da yenisini yaz. Aşamayacağın hiçbir yol olamaz. Bunu da unutma, bir kenara yaz. Ne dedi, bu ne dedi diyene kadar. Kaderini yaşa ya da yenisini yaz.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Türk Antarktika Bilim Seferi lideri Doçent Doktor Burcu Özsoy hocamız var. Sayın Özsoy, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Değerli hocamla tam yayın öncesi telefonda konuşurken biz onu uğurlamıştık aslında. Sanıyorum 25 Ocak tarihiydi, değil mi hocam? Bilmiyorum tam o tarihte ulaşabildiniz mi Antarktika'ya? Ne kadar zaman kaldınız orada diye sordum. Bir aydan daha fazla bir süre. Yani neredeyse 1,5 aydır orada görev yapıyorlar. Çok önemli çalışmalara imza attılar. Öncelikle hoş geldiniz tekrar ülkenize diyelim. Sonrasında da neler yaptınız? Bunları değerlendirelim.
Çok teşekkürler. Gitmeden önce yapacaklarımız konusunda değerlendirmeler yapmıştık sizinle. Ne mutlu ki sağlıkla, başarıyla, güzel sonuçlarla tekrar vatanımıza geri döndük.
Ne mutlu.
Çok sağ olun. Şimdi tabii ki ilk baştaki temel hedeflerden bir tanesi Türk Antarktik Bilim Kampı'nın kurulmasıydı ama ben ona gelene kadar yapılan diğer çalışmalardan da biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle Antarktika çok büyük bir alanını kapsıyor ve bu alana dair deniz haritaları yok. Normalde tabii gemilerin bu haritalar sayesinde seyir yapması mümkün. Bu anlamda deniz tabanı haritası çalışmaları yaptık ve çok meşakkatli çalışmalardı. Çok uzun saat denizde deniz tabanı haritalamaları gerçekleştirildi. Kara alanı üzerinde meteoroloji istasyonu kuruldu. Şimdi biz her halükarda tabii ki oraya bir geçici yerleşkemizi kurduk ama şu anki o ortamda olan meteorolojik verilerle ilgili yağıştır, nemdir, kar kalınlığı gibi bazı parametrelerin tabii ki sürekli alınması, bu bilgilere ulaşılması gerekiyordu. Bu anlamda meteoroloji istasyonumuzu kurduk. Yine tabii Güney Kutbu'ndan bahsediyoruz ve genel anlamda ölçümler için GPS koordinat sistemlerine ihtiyaç var. Onunla da ilgili GPS noktaları ve ölçümleriyle ilgili çalışmalar yaptık. Milli sporcumuz Şahika Hanım dalışlar gerçekleştirdi. İlk başta Antarktika'ya ayak bastığımız noktadan itibaren bütün yarımada boyunca 5 farklı noktada dalışlarını gerçekleştirdi. Çok başarılı da görselleri de var.
Evet, evet, hepsini izledim. Hem televizyonlardan hem de internet üzerinden. Tabii hani soğuk sularda dalmak çok farklı bir duygu olsa gerek ama Türk bayrağının Antarktika'da dalgalanıyor olması gerçekten bizi çok onurlandırdı, çok gururlandırdı hocam.
Gerçekten öyle. Yani karada dalgalandırdığımız gibi denizde dalgalandırmak da, Türk bayrağımızı açmak da kısmet oldu. O anlamda çok gururluyuz. Bu çalışmaların yanında 15 tane de bilimsel proje icra edildi. Bilim insanlarımız vardı. Aslında tabii bu bilimsel projeler çerçevesinde örneklemeler yapıldı, numuneler alındı. Bunlarla ilgili hocalarımız, bilim insanları çalışmalarını yapacak. Bu üçüncü seferimizdi ama ikinci seferinde bilimsel makalelerinin yayınlanması haberlerini de almaya başladık. Halihazırda İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi gibi kurumların yayınlarının hazırlandığı ve hatta aralarından basım aşamasına gelenler olduğunu da duymak çok mutluluk verici. Tabii son olarak da Türk Antarktik Bilim Kampı'nı yerleşkeyi bu seneki sefer esnasında Antarktika'yı konuşlandırdık ve 2019-2022 tarihlerinde bilim insanlarına hizmet verecek.
Bundan sonra yine her yıl oraya değerli hocalarımız gidip araştırma yapmaya devam edecek mi?
Tabii ki hedef o yönde. Aslında kampımızın, geçici yerleşkemizin amacı da o. Biliyorsunuz normalde gemi kiralanarak gidiyoruz biz oraya ve gemi üzerinde ikamet ediyorduk bugüne kadar. Hava şartları tabii kötü olunca karaya çıkılamıyor ve hani gemiden bile ayrılmak söz konusu olmayınca bu durumda tabii bilim insanlarının örneklemeleri de sekteye uğruyor. Bu anlamda tabii kamp bizim için aslında bir çatı olacak. Bu geçici yerleşkemiz bir çatı oluşturacak ve bilim insanlarını bir kere indirdikten sonra orada onlar karada çalışmalarını, ister deniz kenarında ister karada, jeolojik buzulla ilgili çalışmaları da yapmaya devam edebilecekler.
Ne kadar güzel. Geçici olarak kurulduğundan bahsettiniz. Şimdi 2022 yılında bu yerleşke acaba kalıcı olma yolunda bir adım atabilir mi?
Aslında hedef o yönde. Antarktika Anlaşmalar Sistemi çerçevesindeki bütün kurallara uyumlu bir şekilde hareket ediyoruz ve özellikle çevresel faktörlere çok değer veriyoruz. Kurulan yerleşkemizle ilgili hiçbir çevresel tahribat yapılmadan biz bu yerleşkeyi kurduk. Bundan sonraki hedefte 3 sene başarıyla bilim insanlarını ağırladıktan sonra kalıcı olmasına yönelik. Aslında Antarktika'da hiçbir şey kalıcı değil ama en azından geçici ibaresi kurtulacak bir inşallah. Yapılanmayı istiyoruz.
İnşallah değerli hocam. Siz Türkiye'den ne gibi çalışmaları yürütüp yine Antarktika ile irtibat kurmaya devam edeceksiniz?
Şimdi tabii örneklemeleri alan bilim insanları şu an geldiler ülkede örnekleriyle beraber laboratuvarlarında analizleri yapacaklar. Aslında sefer dışında ikili işbirlikleri de gerçekleşti. Bu sene çok farklı bilim üslerine giden bilim insanları oldu. Açıkçası meteor örneklemesi toplayan hocamız bile var. Hepsinin umut ediyoruz bu network'ü devam ettirip bilimsel çalışmalarını devam ettirmesini hedefliyoruz.
Değerli hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İnşallah bir sonraki seferde tekrar buluşmak dileğiyle diyeyim ben. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz ve yine programın başında da söylediğimiz gibi o geçicilik inşallah tez zamanda kalıcılığa dönüşür ve Türk bilim insanları çok önemli işlere böylelikle imza atmış olurlar.
Çok teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun
çok
hocam. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü projesi kapsamında Antarktika'ya giden heyet Türkiye'ye dönüş yaptı. Türkiye'nin beyaz kıta Antarktika'da 3 yıl boyunca hizmet verecek bilim üssü kurulmuş oldu. 2000 yaşadığı deneyimleri ve çalışmaları Türk Antarktika Bilim Seferi lideri doçent doktor Burcu Özsoy aktardı bizlere. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var.
İnandım mecburiyetten.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Vildan Sandal şu anda stüdyomuzda yanımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İlgi çekici bir isim var, bir sendrom, hani ismi belki yeni kondu ama aslında yıllardır yaşadığımız, hatta hani doğan ve büyüyen insanın hep karşı karşıya olduğu bir konu aslında. Yengeç evet. sepeti sendromu.
Evet.
Neden böyle bir isim koymuş? Çok ilginç bir isim aslında.
Aslında bunun bir hikayesi var. Hikayesinden anlatalım isterseniz.
Lütfen,
daha iyi anlaşılsın.
Evet, evet, lütfen.
Kumsalda yürüyen bir adam avlanan balıkçıya yaklaştığında kova içerisindeki yakalanmış yengeçleri görür. Kovanın üstü açıktır, kapağı da yoktur. Bu durum onu çok şaşırtır çünkü yengeçlerin kaçabileceğini düşünür.
Evet, ben görsem ben de öyle düşünürüm.
Aynen öyle. Balıkçıya sorduğunda evet, tek bir yengeç olsaydı kesinlikle kaçardı. Ancak pek çok yengeç varsa biri kaçmaya çalıştığında diğeri onu yakalar. Kaçamayacağından emin olur, geri kalanlar da aynı kaderi yaşarlar, yanıtını alır. Tek yengeç kapaksız kovadan rahatlıkla çıkabilirken sayı arttıkça kaçış imkansızlaşır. Dolayısıyla hiçbirisi aslında kovadan kaçamıyorlar. Çünkü birbirlerini yukarı itmek yerine aşağı çekerek engellerler. Hmm. Sonunda da kimse kazanamıyor. O yüzden de bu sendroma biz yengeç sepeti sendromu diyoruz.
Aslında çok üzücü. Hani ben şu an insanlar için kullanılıyor bu terim ama bu müzikte arada evet. sohbet ederken sevgili Vildan Sandal'la hani hayvanlar için de demek ki bu içgüdüsel bir şeymiş. Yani onu
öyle.
Hissettim. Bizde de mi acaba içgüdüsel olarak var?
Tabii çocukluktan geliyor. Yani içimizden bir şeyler geliyor ve davranıyoruz. Ondan çok detaylı bahsetmeye çalışacağım. Aslında bu Filipinliler bulmuş bu kavramı. Bize de çok yabancı değil. Yani işte ben sahip değilsem sen de olma. Ben başaramıyorsam sen de başarama. Ben mutlu değilsem sen de mutlu olma anlayışını ifade eder. Yani çok da yabancı değil.
Yani aslında kıskançlık gibi bir şey değil mi?
Haset, evet, haset etmek gibi bir şey.
Hani o, karşımdaki arkadaşım da olsa, yakınım da olsa, çok sevdiğim biri bile olsa zaman zaman o haset insanın içine girdiği zaman bu sendroma yakalanmış oluyor.
Aynen
galiba.
Öyle. Yani o kadar fazla ki çevremizde böyle düşünen insanlar. Tabii buradaki nokta şu. Bende yoksa onda da olmasın. Noktası. Hani üniversitede olur ya, sınavlardan işte birisi düşük alır, yakın arkadaşın yüksek almasına sevinemez.
Evet, evet,
aynı
evet,
onun gibidir.
Evet.
Şimdi bazı insanlar başarmanın yolunu başkalarını geride tutmak olduğunu düşünüyorlar. Kendileri ulaşamıyorlarsa siz de hayalleriniz, hedeflerinizi de ulaşamıyor olmalısınız. Kendileri mutsuz, işte başarısız, yetersizse sizin mutlu, başarılı, yeterli olmanız onları çıldırtabiliyor. Yani bunun için ağlama krizlerine girenleri de görmüşüzdür. Yani ben görüyorum ama siz de gördünüz mü bilmiyorum.
Bu kıskançlık ve haset acaba hani sanat camiasında çok fazla karşılaşılan bir durum galiba. Çünkü ya da ben
evet.
bizler öyle gözlemliyoruz. Çünkü hani sanatçılar da biraz o kıskançlık oluyor ki kendisi diyelim bir üst kademeye çıkamayacaksa, çok tanınır bile olamayacaksa istiyor ki diğerleri de olmasın.
Evet.
Ama bu biraz aslında bencilliğe de
çok
giriyor.
Çok doğru bir tespit. Kesinlikle bahsedeceğiz. Ve sanatçılarda da narsizm çok fazla olduğu için zaten yengeç sendromu dediğimiz olay narsistlerde çok görülür. Şimdi rekabetçi duygularla, hasetlik ve kıskançlıkla çabanızı bunlar sabote etmeye çalışıyorlar. Yani ayağınızı kaydırmaya çalışıyorlar bir nevi. Bu sendrom aslında her alanda yaşanabiliyor ama özellikle iş hayatı ve sosyal çevrelerde çok net görülüyor. Örneğin işte iş hayatınızda şirketinize değer katacak bir proje öneriniz var. Yöneticinize de bunu paylaşmayı düşünüyorsunuz. Daha farklı, işte daha iyi şartlara yöneldiğinizde değişim yapmaya henüz hazır olmayan, işte korkan kişilerin eleştirilerine hemen bir maruz kalmaya başlarsınız. Yani işte iş yerindeki arkadaşların size ne der? Ne gerek var? Boş ver. Zaten beceremezsin. Hiç uğraşma. Başımıza iş çıkarma gibi sözlerle aslında sizin bu belki de projeniz mükemmel ama siz bile kendi projenizden şüphelenecek hale gelirsiniz.
Acaba
onlar
gerçekten
sayesinde.
Başaramayacak mıyım? Yoksa acaba gerçekten önemli değil mi bu proje benim için ya da
aynen
çalıştığım
öyle.
Şirket, firma için?
Kesinlikle
doğru.
öyle. Yani dolayısıyla sizin iş yükünüzü artırıyorlar ve bu nedenden dolayı çevresinde faydalı olamayan o kadar çok kişi oluyor ki. Çünkü hep böyle bir pasifize ediliyor. Özellikle yengeç sepeti sendromu yaşayan bir yöneticiniz varsa hiçbir şekilde bir aksiyon alamazsınız.
Yükselmenize izin verilemez.
Evet, veremez.
Peki insanlarda bu yengeç sepeti sendromu, evet hani duygusal olarak anlıyorum ama neden oluşuyor? Neden böyle bir sendroma giriyor insanlar?
Evet. Aslında yetiştirilme ile doğrudan alakası var. Şimdi biz biliyoruz ki kişilik 10-12 yaşlarına kadar oluşuyor ve ilk 5 yıl çok önemlidir. Kişiliğimiz oturuyor. Bu yıllarda yaşadığımız bazı olaylar sonucu ben, dünya ve gelecek algısı dediğimiz kişiliğimiz oluşuyor. Ben, dünya ve gelecek. Yani ben derken ben nasıl biriyim, hangi konularda iyiyim, hangi konularda zayıfım gibi kendime yönelik düşüncelerim oluşuyor çocukluğumda. Dünyada insanlarla ilgili düşüncelerimiz oluşuyor. İnsanlar nasıldır, insanlara güvenebilir miyim, hangi koşullarda beni severler. Üçüncüsü de gelecek, yani benim için gelecek nasıldır gibi bir düşünce. Şimdi hepimizin bunlarla ilgili düşüncelerimiz var. Biz bunları şema diyoruz, inanç diyoruz. Size ben daha yanımız açısından düşünce söylüyorum. Örneğin bir çocuk sürekli anne babası tarafından eleştiriliyorsa, hataları gösteriliyorsa onu motive etmek için, ama başarıları görmezden gelinmiyorsa, takdir edilmiyorsa, çünkü bazı anne babalar o kadar mükemmelliyetçi olur ki çocuğun başarısı zaten olmalıymış gibi davranırlar ve takdir etmezler. Çocukta yetersizlik düşüncesi oluşabilir kendiyle ilgili.
Hatta sınavlardan 100 değil de 98 alan bir çocuğa sen nasıl 98 alırsın, evet, diye üstüne bir de kızarlar.
Üstüne kızarlar, aynen. Oradaki hatayı gösterirler. İşte belki de bu çocukta, şimdi hepsinde olacak diye bir şey yok ama, yetersizlik şeması oluşabilir. Ve çocuk ne yapmaya başlar? Ben diğer insanlardan, hani birincisi ben dedim ya, daha yetersizim. Diğer insanlara ulaşmam için çaba göstermem gerekiyor. Çünkü sürekli hatalarım bulunuyor. Demek ki ben çok hata yapıyorum demeye başlıyor. Dünya, insanlar senin eksiklerini ararlar. O yüzden onlara karşı temkinli olmalıyım, temkinli davranmalıyım. Belki de diyecek ki insanların gözüne girmek için çabalamalıyım. Gelecekte hep böyle olacak ve bu hiç değişmeyecek diyor. Ve yetişkinlik hayatında da gelecekte aynı şekilde davranmaya devam ediyor. Yani yetişkinlik hayatında o anne babasının olmasına gerek yok. O yaşadığı olayı tekrar yaşamasına gerek yok ama zaten kişi onu öyle bir içselleştiriyor ki içinde bir ebeveyn oluyor ve bir hata yapıyor diyelim. Güzel bir proje yaptı. Bir tane bir şey anlatmayı unuttu. O içindeki ebeveyn yüzünden kendine kızmaya başlıyor. Yani yine yetersizim, yine kusurluyum, bak yine yapamadım demeye başlıyor. Tabii dediğim gibi her olayı yaşayan, yani her kötü çocukluk yaşayan da aynı olaylar olmuyor. Aynı kişilik düşünceleri olmuyor. Bazısı kendisini değersiz görebilir ama mesela bu anlattığım örnekte yetersizlikle ilgiliydi. Bunu şey gibi anlayabiliriz. İşte mesela diyelim bir deprem yaşadınız. Herkes farklı bir tepki verir değil mi? Bazısının deprem fobisi olur. İşte yengeç sepeti sendromlularda da böyle bir şey oluyor. Yani yengeç zihniyetine sahip kişilerde ciddi anlamda bir yetersizlik ve kusurluluk inancı vardır. Kendisinin kusurlu olduğunu düşünür. Ama bunu asla dile getirmez. Yetersizlik inancına sahip kişiler de iki davranış yaparlar. Birincisi, buna teslimiyet deriz biz psikolojide. Kendisini eleştiren, dışlayan arkadaşlar seçer. Yani çeker. Eleştiren, dışlayan, hakaret eden eşler bulurlar. Hani çevrenizde var mı bilmiyorum ama iki tane, üç tane eş değiştirir. Üçü de hep aşağılayan, döven kişiler olur.
Çok ilginç ama.
İşte bu hissi bir şey. Çünkü diyor ki ben zaten yetersizim, bana da böylesi olur gibi bir şey oluyor. Ama bunu bilinçli yapmaz kişi. Mesela kendilerini gösterebileceği ortamlara girmezler, teslim olmuşlardır şemalarına. Kendilerine güvenmezler, hayatta bir sunum, bir şey anlatamazlar, başarılı olamazlar bu yüzden. Belki çok iyi potansiyelleri var ama bunu gösteremedikleri için, çekindikleri için bunu ortaya çıkaramayacaklar ve gerçekten başarısız oluyorlar.
Sonrasında da ben zaten başarısızım, o zaman herkes, evet, başarısız olsun, süpersiniz, ki benim başarısızlığım.
Ha yok, ben zaten başarısızım diyor.
Diyor.
Ve bırakıyor.
Ha bırakıyor. O aşağı çekme davranış, ikinci davranışa geldi.
Biz bunu aşırı telafi diyoruz. Yengeç sendromlular bunu yapar. Ne yaparlar biliyor musunuz? İnsanlar ondaki kusurluluğu görmemesi için bir telafi çabasına girerler. Çok mükemmelliyetçi olurlar. Her şeyi çok mükemmel yapmaya çalışırlar. İnsanların eksik yanlarını eleştirirler. İnsanları aşağılarlar, dışlarlar. Kendi kusurunu başkasının kusurunu göstererek aslında kapatmaya çalışırlar.
Yani ben kusurluyum biliyorum ama bak o da kusurlu.
Evet. Ve insanlar bunu görmemesi için çaba gösterirler. Mesela diyelim bu elinizde bir yara var, büyük bir yara. Birinci davranış diyor ki ben buna teslim oluyorum. Bu yara var ve insanlardan saklamıyor. Ama insanlar içine de girmiyor. İkinci davranış yengeç zihniyetindeki bunun üstünü örtüyor, boyuyor vesaire vesaire veya başkasının yarasını gösteriyor kendi elini gizleyerek. İşte o yüzden de narsizm de çok görülür. Yani narsizmin zaten altında da direkt yetersizlik inancı vardır. Şimdi eğer kendileri gruplarında en iyi değillerse başarılı üyelerin önemini azaltmayı hedefliyor bunlar. ben en iyi değilsem sen de olmayacaksın. Çünkü orada yine ben en iyi olmalıyım oluyor. Onlar başarısızken başkalarının başarısını izlemek yerine çökmelerini beklerler aslında. Çünkü eğer grupta en iyi, en mutlu, en başarılı o değilse yetersizlik, kusursuzluk inancı tetikleniyor. Çünkü demek ki bak başkası daha iyi, demek ki ben çok iyi değilim demeye başlıyor. O ebeveyn konuşuyor içindeki ve kendisinin yeterince iyi olmadığı gerçeğiyle yüzleşiyor. O yüzden de bir çabaya girmeye başlıyor kişi. Aşağı çekmeye başlıyor yani. Mutlu anlarında bile eleştirecek noktalar bulabilirler. Yani hani içeride konuştuk ya. İnsan iyi gün dostluğuna sahip olmalı. İşte mesela ne bileyim arkadaşının mutluluğunda bile o arkadaşını üzebilecek laflar edebilir aralarda. Yani sırf bak bu harika bir şey değil demeye getirmeye çalışıyorlar. Ama asla eleştiri de duymak istemezler.
Ha, yani aynı zamanda hani bana bir şey söyleme, benim o içimdeki o ebeveyni uyandırma.
Tabii eleştiri, empati asla yapmazlar zaten. Empati yapıyor olsalar bunu yapmazlar. Şimdi biz bu insanları bir de şöyle tanırız iş hayatında. Sürekli parlamak isterler. Bu da bir telafi davranıştır yani. Elini gizleme davranıştır. Ne kadar aktif, girişken, konuşkan olurlarsa o kadar bu yetersizliğin üzerini örterler çünkü. Hatta bilirsiniz Nobel ödülü almış bir sendrom var. Dunning-Kruger sendromu diye Nobel ödülü alıyor. Bu sendrom şundan bahsediyor. Şimdi şirketlerdeki yöneticilerden işi çok daha iyi bilen kişiler yönetici olamıyor. Çünkü aslında parlamaya çalışan insanlar yönetici oluyor. Çünkü o bir iş yapıyor. Bunu herkese gösteriyor. Ben bunu yaptım, ben bunu yaptım. Ama asıl işi bilen insan bunu göstermeye ihtiyaç duymadığı için başarılı olamıyor. Yönetici olamıyor. İşte yengeç sepeti zihniyeti kişiler de maalesef yönetici çok oluyor.
Ancak o diğerlerini çekip kendi mi üste çıkıyor?
Evet, çıkmaya çalışıyor. Çıkmaya çalışıyor. Yani zaten bu birinci aşama, şimdi yengeçler de öyle aslında çıkmaya çalışıyorlar ama çıkamıyorsa da onun da yükselmesine engel oluyor. Bu da ikinci aşama. Yani hiç kimse terfi almasın o zaman demeye getirmeye başlıyor. Şimdi mesela parlayamadıkları zaman ne oluyor? Her zaman bir çabada oluyor. Mesela davete katıldı yengeç sepeti sendromlu kişi mükemmelliyetçi olduğu için en güzel olmak istiyor. Ama başkası daha güzel biri var. Hemen ne yapıyor? Onu aşağılamaya başlıyorlar. Yani böyle bir çaba var. Bunlar acayip ben merkezci olurlar. Dikkat etsiniz hep ben derler ve özellikle çok kıyaslama yaparlar. Başka insanlarla kendi hayatlarını. Mesela diyelim ki biz de kendimizi kıyaslıyoruz. İşte ben 80 aldım sınavdan. Neden 85 almadım diye kendi kendime kıyaslıyorum. Bir dahaki sefere 85 olmam. Ama bunlar başkalarının hayatlarıyla kendi hayatlarını kıyasladıkları için de mutlu olamıyorlar.
Tabii şöyle de bir durum var. Son olarak birkaç cümleyle de aktaracak olursak böyle insanlar ne yazık ki hayatta var ve o insanlardan aslında korunmak da gerekiyor. Hani nasıl korunabiliriz? Nasıl onlarla arkadaşlık etme boyutunda ilişkilerimizi nasıl dengeleyebiliriz?
Şimdi derler ki insan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır derler. Eğer çevrenizde böyle insanlar varsa, ailenizde, arkadaşlarınızda, yakınlarınızda bunları tabii ki de ilişkiyi kesmek mümkün olmadığı için belirli sınırlı bir düzeyde ilişki güzel olabilir. Kimseyle kendilerini kıyaslamamasını istiyorum kişilerin. Hani çünkü kendinizi kıyasladığınız zaman bir kere mutsuzluğu doğuruyor. Eğer bir fikir için yola çıkıyorlarsa hiç kimsenin kimseyi caydırmasına, hani tadını kaçırmasına izin vermesinler. İşte ne gerek var gibi cümlelere kulak asmasınlar. Çünkü şu anda kullandığımız bir sürü icat aslında bu cümlelerden ortaya çıkıyor.
Evet. İnsan hayatında her şey oluyor ama tabii biz yine kendimizi koruma ve bu tür karşımızda gördüğümüz biri olduğunda kendimizi o ilişki düzeyini ayarlama durumunda buluyor oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler
ben
için.
Teşekkür ederim.
O zaman yengeç sepeti sendromu, evet ismi değişik ama aslında zaten yaşadığımız hali hazırda içinde olduğumuz bir durum. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşmış olduk. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Vildan Sandal hanımefendi bizlerle birlikteydi. Yengeç sepeti sendromunu konuştuk. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Kelebek Gözlemciliği ile sizlerleyiz.
Endamın yeter, gözlerin yeter, uğramasın sana ne hüzün ne de keder. Endamın keder, kalbim kalbim senden, senden vazgeçmeyecek. Korkma içinde, aşkın hiç bitmeyecek. Eğer istersen sonsuza dek sürecek. İnan bu adam hepsi seni sevecek. Gönlüm senden, senden vazgeçmeyecek. Korkma içinde, aşkın hiç bitmeyecek. Eğer istersen sonsuza dek sürecek. İnan bu adam
devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda kelebek ve kuş gözlemcisi Sayın Süleyman Ekşioğlu var. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Ve tabii dinleyicilerimize bilgi de verelim. Telefon hattımızın diğer ucunda da yine kuş ve kelebek gözlemcisi Sayın Ahmet Baytaş var. Onunla da görüşeceğiz yayınımız süresince. Zaten Ahmet Bey ile Süleyman Bey tanışıyorlar. Onu da söyleyelim.
Evet.
Değil mi?
Yakın arkadaşız.
Bu arada Ahmet Baytaş'ın Amerika'da olduğunu da söyleyelim. Amerika'da yaşıyor ama kuş ve kelebek gözlemcisi üzerine çok önemli çalışmaları var. Az sonra onunla konuşurken detayları dinleyicilerimizle paylaşırız. Kelebek ve kuş gözlemciliği aslında çok ilginç bir alan. Siz nasıl bu alana yöneldiniz? Biraz bahseder misiniz?
Yani aslında çocukken yöneldim. Hani Rize'de doğdum, büyüdüm ve orada bir doğaya karşı bir ilgim vardı. Sonra da üniversite yıllarında tabii bunun dünyada çok yaygın olarak yapılan bir şey. Yani doğa gözlemciliğinin, özellikle de kuş gözlemciliğinin çok yaygın olarak yapılan bir şey olduğunu öğrendim ve kuş gözlemcisi oldum. Aslında çoğu dünyada yani gözlemcilerin temeli hep kuş gözlemciliğine neredeyse dayanır. Çünkü onlar her zaman her yerdedir. Daha sonra da aslında Ahmet abiyle tanışarak kelebek gözlemcisi oldum desem doğrudur.
Kaç yılları bundan?
2001'de tanıştık. Hı hı. İlk arazimizi. O zaman Türkiye'ye gelmişti bu kitabın çalışmaları için. Benden yardım istediler. Hani birlikte gezebilir miyiz diye. Öyle tanıştık ve çok iyi arkadaş olduk. Çok etkilendim onlara olan, kelebeklere olan sevgisinden. Aslında bir kuş gezisiydi bu arada. Yani kuş için birlikteydik.
Evet.
Sonra da 2005'te aslında tam anlamıyla kelebek gözlemcisi oldum diyebilirim. Yine Ahmet Bey ile birlikte.
Farkı nedir? Yani aynı gibi geliyor hani biz
yani canlı grubu farklı. Evet. Aslında gözlemciliğin temelinde doğrudan bir bilim değil bu. Yani herkes bu işi yapabiliyor, gözlemciliği. Merak duyduğunuz bir canlı grubuna, bu bitki olabilir, kelebek olabilir, kuş olabilir, memeli hayvanlar olabilir. Doğada dürbün kullanarak, genelde fotoğraf makinesi kullanarak, rehber kitaplar kullanarak onları tanımaya çalışmak aslında. Onları izlemek. Fakat bunu belirli bir disiplinle yaparsanız, bazı veriler tutarsanız da aslında bilime de katkınız olur ve bilimsel çalışmalara da destek vermiş olursunuz. Yani gözlemcilikle bilim aslında birbirleri de çok hani yakından ilişkili iki unsur.
Şu bana ilginç geliyor. Hobi olarak başlanan bir şeyi sonrasında bir bakıyorsunuz bütün hayatınızı ele geçiriyor,
evet,
değil mi?
Tabii benim neredeyse işim, evet, öyle söylüyorum. Yani ben profesyonel olarak da hani bu işi yapıyorum. Kuş ve kelebeklerle ilgili bilimsel araştırmalar yapıyorum. Araştırma projelerinde çalışıyorum.
Asıl mesleğiniz
nedir? Ben veteriner hekimim normalde ama hiç hani profesyonel olarak veteriner hekimlik yapmadım. Yani arkadaşlarıma yaptığım aşılar dışında evet, hiç çalışmadım. Yani uzun süredir de dediğim gibi kuş ve kelebeklerle ilgili çalışıyorum.
Evet. Bu arada Ahmet Baytaş Beyefendi'ye de söz vermek istiyorum şimdi. Az önce hani Ahmet abiyle tanışma kısmını değindi Süleyman Ekşioğlu. Sayın Ahmet Baytaş, siz de hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Merhaba, tabii dinleyicilerimize söyleyelim. Ahmet Baytaş Amerika'da olduğu için hani ses biraz farklı gelebilir onlara. Kitabından bahsetti Ahmet Baytaş'ın Süleyman Ekşioğlu. İsterseniz o kitapla başlayalım. Nasıl siz kuş gözlemciliği alanına yöneldiniz ve o kitap nasıl oluştu?
Valla 1999'da kelebek gözlemciliği için ilk defa Türkiye'ye geldim. Ve kelebek zenginliği muazzamdı. Ben dünyada her tarafı dolaştım. Ilıman bölgede bu kadar kelebek görmedim hiçbir ülkede. Ama elimde kaynak da yoktu. Türkiye kelebekleri üzerine başka bir şey, kitap da yoktu. Arazi rehberi falan. Bu nedenle bazı kelebekleri tanıyamadım bile ya da tanımlayamadım. Bu nedenle kitap yapmaya karar verdim.
Neyi etmişsiniz?
Türkiye'ye 10 kez gidip geldim. 1999 ile 2007 arası. Değişik zamanlarda değişik arazilere fotoğraf çekmek ve bilgi toplamak için. Ve 2007'de de ilk kitabı yaptım. Öyle oldu yani.
Emeklerinize sağlık Sayın Baytaş. Siz şimdi bildiğimiz kadarıyla bu gözlemcilik için tüm dünyayı geziyorsunuz. Hani siz de kendini gözlemciliğe adayanlardansınız. Biraz o gezi kısmından bahsedebilir miyiz? Hani siz nasıl başladınız o tüm dünyayı gezme işine? Siz de mi profesyonel olarak şu anda ilgileniyorsunuz?
Evet, şimdi ben aslında bu da benim için Süleyman gibi benim de bir hobim aslında. Çünkü ben ekonomistim ve bir üniversitede ekonomi dersleri falan veriyorum ama hayatımın büyük bir parçası bu doğa gezileri, kuş gözlemi, kelebek gözlemi. İnsanlar merak olunca mümkün olduğu kadar çok yeri gezip görmek, öğrenmek istiyor. Bu nedenle ben her sene en az bir kere Latin Amerika'ya, bazen Asya'ya, işte Avrupa'ya falan gidip geliyorum. Bir dahaki sene Afrika'ya gideceğim. Hatta dünya kelebekleri üzerine bir kitap da düşünüyorum işte 5-10 sene içinde.
Aa, ne kadar güzel olur. Olur değil mi Sayın Süleyman Ekşioğlu?
Ahmet abi merhaba bu arada.
Merhaba Süleyman'cığım, merhaba.
Teşekkürler. Evet, öyle bir düşüncesi var. Ben de unut, şimdi geçenlerde konuştuk biz Skype üzerinden. Hoşuma gitmişti. Evet, ben de yani konuşmuştuk bunu.
Katkı sağlayabilir misiniz? Yoksa hani Ahmet Bey kendi başına mı yapıyor?
Yok, ben Türkiye'yi biliyorum ama onun kadar hani dünyayı gezmediğim için evet, onun bilgisi çok daha fazla.
Siz nereleri gezdiniz Türkiye'de?
Türkiye'de hemen hemen yani adım atmadığım yer yoktur diyebilirim. Kuş ve kelebeklerle ilgili olarak pek çok yeri gezdim. Yani Hakkari, Şırnak'tan tutun hani Tekirdağ'a kadar, İzmir'e kadar. Hı hı. Hemen her yerinde de gerçekten özel türler var. Hiçbiri birbirinden hani fazla veya eksik diyemeyiz ama herhalde Doğu, Ahmet abi de katılır diye düşünüyorum. Doğu biraz daha özel, yani daha fazla kelebeğin olduğu, daha özel, evet, yerler. Çünkü biraz da daha az insan etkisine maruz kalmış yerler.
Doğru.
Tabii onun da etkisi var.
Ama hani insan etkisine maruz kalmakla birlikte doğu bölgelerimizin doğası gerçekten çok güzel. Sanıyorum kelebekler de işini biliyor. Oralarda daha çok varlıklarını sürdürüyor. Ankara'da ya da işte İstanbul'da görebileceğimiz türler var mı?
Tabii, olmaz mı? İstanbul çok önemli bir yer mesela. Ankara'da öyle. Aslında yani tarım arttıkça en çok oralardan etkileniyorlar. Yani ne kadar kitlesel tarım yapılırsa, tarım ilacı kullanılırsa oralarda kelebeklerin hayatı daha fazla zorlaşıyor. O yüzden doğal alanlar, daha el değmemiş alanlar her zaman daha şanslı kelebek çeşitliliği yönünden.
O gözlem anılarınızdan bahsetmenizi rica etsem, böyle birkaç dinleyicilerimizle paylaşır mısınız? Hani o Ahmet Bey de gülüyor bu arada. Onun da var. Aslında, ben de soracağım.
Yok, birlikte var bizim anılarımız.
Birlikte. O zaman sizden dinleyeyim, sonra da Ahmet Bey'den.
Sanırım Urfa'daydık. Bizim bir arkadaşımız daha var. O da çok iyi bir kuş gözlemcisi. Emin Yoğurtçuoğlu. Ahmet abi, ben Emin. İşte sabah çok erken saatlerde çıktık. İşte bizim amacımız şey, yani Ahmet abi işte Türkiye'de, ona çok kuş gösterelim, çok kelebek gösterelim. Oradan oraya gidiyoruz, oradan oraya falan. Neyse, sırtlan gördük mesela o gün. Çizgili sırtlan falan. Akşam da bir baykuşu arıyoruz. Ahmet abi artık en son böyle çok yorularak böyle isyan ettiğini hatırlıyorum. Yeter artık falan. Uykuya ihtiyacım var benim. Biz de biraz böyle o hani misafirimiz, onu mutlu etmek için çok şey yaptığımızı
düşündük. Daha çok
düşündük.
Gösterelim, evet, diye misafirperverlik gösterirken meğer yormuşuz diyorsunuz. Ahmet Bey, siz de dünyanın çok yerine gittiniz. Siz nereleri gezdiniz? Nerelerde o en çok kuş ve gözlem, kelebek gözlemciliği anlamında dünyanın nereleri daha çok ilgi çekici ve güzel?
Valla kuş ve kelebek için tabii Amazonya, Peru, Brezilya, Güney Amerika muhteşem. Mesela Türkiye'de 380 tür kelebek var. Peru'da 3200 tür bilinen tür var. Dünyadaki kelebeklerin %20'si Peru'da yani. Brezilya, Kolombiya, Büyük Ekvador, bunlarda kelebek sayısı 3000'e yaklaşıyor, tür sayısı. İngiltere'de 60 tür var, düşünün. Bütün Avrupa'da 550 tür falan var.
Siz bütün bu gittiğiniz ülkelerde o gözlemi yaparken o fotoğrafları nasıl çekiyorsunuz? Hani tamam, bir gözlem yapmak için gidiliyor ama her zaman da o kadar şanslı olunamayabiliyor değil mi? Her zaman kelebekler...
Ne kelebekler kaçırıyorsunuz? Evet, evet. Bazen kelebek uzakta oluyor ya da yukarıdan uçuyor, bir türlü konmuyor ya da konmuşken yaklaşıyorsunuz, resmini çekemiyorsunuz, uçuyor falan.
Sonra çok
kaçıyor.
Üzülüyorsunuz değil mi? Pişman oluyorsunuz. Tabii
acayip üzülüyorsunuz ama bu iş böyle. Yani bu işin zevki de o zaten. Yani hiçbir şeyin garantisi yok ama eğer sabırla davranırsanız ve yaklaşmasını bilirseniz kelebeklere, çoğunluğun resmini çekiyorsunuz falan ya da görüyorsunuz en azından.
Sizin yurt
yani
dışında...
Güney Amerika çok çok benim için özel bir yer. Çünkü çok zengin bir yer. Ama Türkiye de muazzam. Yani Süleyman Ankara'dan bahsetti. Mesela Ankara'da 200 türden fazla kelebek var sanıyorum. Bu Avrupa'da İspanya, İtalya, Fransa falan hariç, bir de Yunanistan, bütün ülkelerden daha fazla sayıda kelebek. Sadece Ankara'da.
Madem Ankara'dan bahsettik, ben hemen tekrar Süleyman Ekşioğlu'na dönmek istiyorum. Hani biz de gözlem yapmak istesek, o kelebeklerin o güzelliğini görmek istesek nerelere gidebiliriz? Yürüyüş güzergahları var mı?
Aslında var, hem de çok yakınımızda. Mesela bir Eymir Gölü var. Ahmet abiyle de orada o kitap hazırlık sürecinde bayağı arazi yapmıştık ve güzel. Hatta Zegris'i sanırım, hatırladığım kadarıyla,
tabii,
orada,
tabii, orada
değil mi?
Ben bir tek orada gördüm o kelebeği.
Evet, yani güzel bir yer mesela. Çünkü şunu hep aklımızda tutalım. Yani bol kelebek demek tarım ve tarım ilaçlarının en başta olmaması demek. Yani çeşitliliğin ilk şeyi. Eymir Gölü'de korunan bir yer. Hani insan etkisinin hemen hemen olmadığı. Elmadağ çok güzel bir yer aslında. Bize de yakın ama Elmadağ'da aşırı bir otlatma var. Yani normalin üzerinde, hani ben veteriner hekim olarak da hani, evet, bunu gözlemliyorum. Bir koyunculuk var. Çünkü başka yer kalmadı. Aslında çok özel bir yer. Sonra Hasanoğlan var. Hasanoğlan Vadisi de özel bir yer. Orada da Ahmet abiyle bayağı güzel araziler yapmıştık. Aslında ya çok da uzağa gitmeye gerek yok. Ama giderseniz Kızılcam'a mesela, muhteşem yerler. Biraz daha böyle kuzeye gittikçe çok güzel yerlere gidebiliyorsunuz.
Ankara Bozkır deriz ama pek çok da izlenebilecek yer var,
evet,
galiba.
Ama zaten Bozkır demek kelebek demek.
Öyle mi?
Tabii. Kelebeklerin en fazla çeşitliliğe sahip olduğu yer Bozkır habitatları. Çünkü Bozkır aslında boşluk gibi düşünmemek gerekiyor. Bozkır'da çok fazla bitki çeşitliliği var ve güneş var, öyle düşünün. Kelebekler de açıklığı ve güneşi seviyorlar. O yüzden bozkır gerçekten çok önemli kelebekler için.
Siz Türkiye'de de farklı yerleri gezdiğinizden bahsettiniz bize. Hani Türkiye'den de birkaç tüyo verir misiniz? Nerelere gidelim? Nerede kuş gözlemi ya da kelebek gözlemi yapalım?
Yani evet, kuş gözlemi için tabii milli parklar çok güzel. Özellikle sulak alanlar. Ankara'da mesela Mogan Gölü çok önemli bir yer. Orada Dik Kuyruk adı alt, Dik Kuyruk diye isimlendirdiğimiz bizim işte mavi gagalı, dünyada küresel olarak nesli tehlike altında olan bir ördek ürüyor mesela. Yani çok uzağa gitmek aslında gerekmiyor. Biz böyle Anadolu'da hep canlılar çok uzaktaymış gibi, hani bizden böyle başka bir hayat yaşıyorlarmış gibi düşünüyoruz ama aslında öyle değil. Yani Anadolu insan canlıların aslında çok iç içe olduğu bir yer. Çünkü insan yerleşkesi çok yaygın Anadolu'da. Yani çok ıssız yerler zaten canlıların bulmasına imkan yok. O yüzden çok uzaklara değil ama yani bir Karadeniz, Doğu Anadolu mesela gerçekten hem bitki çeşitliliğinin dolayısıyla da hani böcek çeşitliliğinin çok fazla olduğu yerler.
Peki bir yere gittiğimizde en az kaç gün orada kalmalıyız? Çünkü genelde kamp kuruluyor bildiğimiz
kadarıyla. Aslında gözlemciliğin işte en güzel yanı o. Dünyada özellikle kuş gözlemciliğinin bu kadar yaygın olmasının sebebi de bu. O kadar az zamanda bile bunu yapabilirsiniz ki yani ofisinizin penceresinden liste tutabilirsiniz mesela. Değil mi Ahmet? Yani böyle şeyler yapılıyor mesela.
Tabii kesinlikle. Yani bir saat, ya kusura bakma Süleyman,
hayır.
Sözünü kestim.
Hayır estağfurullah.
Kesinlikle öyle. Yani her zaman her yerde yapılabilecek bir şey. Burada mesela New York'ta göç zamanında Mayıs'ta falan çok sayıda kuş oluyor Central Park'ta. Ve bütün insanlar ofislerinden çıkıp öğle molasında bile bir saat kuş bakıyorlar.
Çocuklar da çok ilgili bildiğimiz kadarıyla. Doğayı onlar bizden daha çok seviyor, koruyor ve gözlemlemek istiyor. Neler yapabilirler? Çünkü hani bizim kadar sabahtan akşama kadar ya da sizin kadar doğada vakit geçirebilecekler mi? Geçirirlerse nelerden, örneğin dürbünlerden mi yararlanmalı? Biraz bilgi verir misiniz o konuda?
Evet, artık tabii internetin olması bir avantaj. Çok fazla bilgi edinebilirler. Yani çok güzel sayfalar var. Türkçe'de artık yani. Ücretsiz eğitimler var mesela. Mutlaka hani ailelerin bunları takip etmesini istiyoruz. Biz de çocuklara yönelik çok fazla böyle gönüllü hani eğitimler veriliyor Türkiye'de. Tabii bir dürbün edinmek yani gözlemcinin ilk şeyi gerçekten. Yani ilk ekipmanı dürbün.
Doktorların steteskopsa
evet, aynen öyle. Yani bir dürbün. Evet. Sonra bir fotoğraf olacak makinesi ki artık çok da belki gerek kalmıyor. Telefonlar bile iyi, evet, fotoğraf çekebiliyorlar. Yani biraz da ilgi tabii. Aslında bu içeriden gelen, yani zorla hani hiçbir çocuğu tabii böyle zorla hani gözlemci yapmak belki yani doğru olmayacaktır ama gerçekten ilgisi varsa ileride bunu bir iş olarak bile yapabileceğini hani bilmeli. Yani dünyada bu zaten yaygın olarak iş olarak bile yapılıyor ve Türkiye'de de artık bu böyle bir şey var yani.
Evet, Ahmet Baytaş da zaten herhalde anladığımız kadarıyla ekonomisti bıraktıktan sonra iş olarak bu işi yapanlardan. Bu arada süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz hem Sayın Ahmet Baytaş'a hem Süleyman Ekşioğlu'na verdikleri bilgiler için. Son cümle olarak neler söylemek istersiniz?
Yani biraz ben doğaya karşı daha fazla farkındalık isterim insanlardan gerçekten. Çünkü çok hızlı tüketiyoruz doğal kaynakları ve çoğunun bir daha geri dönüşü olmayacak. O yüzden yani kendi ihtiyaçlarımız da var tabii insanlığın, medeniyetin ama ikisinin dengede tutulması gerektiğini düşünüyorum ve biraz daha böyle anlayış bekliyorum. Yani canlılara karşı daha fazla anlayışlı olmamızı istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Baytaş. Size de teşekkürler efendim. Sizin son bir cümleniz var mı?
Ben de çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Evet. Katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için dünya üzerine, o dünyadaki kuşlar ve kelebekler üzerine kitabınızı da dört gözle bekliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Size de yayınınızda başarılar.
Çok sağ olun efendim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, hem kuş gözlemciliği hem de kelebek gözlemciliği konusunda Türkiye'den ve dünyadan örneklerle iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi Hayatın Sesleri'nde. Süleyman Ekşioğlu ve telefonda Ahmet Baytaş'la görüştü. Kendilerine verdikleri bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle de programımızın sonuna geldik. Programımızı sizler için Meltem Afşar ve Şule Özçakır hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın saatler 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyo ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında Hayatın Sesleri'nde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Kendisi adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri.